Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Okuyan Güzin Yenilmez. Kitabın adı Alamut Kalesi, Haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fedaileri. Yazarı Peter Willey. Çeviri İlhan Kaya. Nokta Kitap. 1. baskı 2007, 312 sayfa. Başlangıç tarihi 22 Haziran 2009. Kitabın arka kapak sayfası. Alamut Kalesi, Haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fedaileri. Haşhaşiler tarihte görülmüş en akıl ötesi tarikat örgütüne sahip olan topluluktur. Henüz 11. yüzyılda İsmaili tarikatının içinden çıkmış olan bu tarikat, Kuzey İran'da otonom bir bölge oluşturarak etraflarındaki tüm güç odaklarına saldırma ve kendi dünya görüşlerini yaşama geçirme sevdasıyla uzunca bir zaman savaşın vermiştir. Hasan Sabbah, diğer adıyla Seyduna, bu tarikatı gerçek bir savaşçı dervişler tarikatı olarak kurmuş, İsmaililik ve bir çeşit nihilizmle beslenen teolojik anlayışlarını kısa zaman içerisinde oldukça geniş bir coğrafyaya yaymaya başarmıştır. Elinizdeki kitap, Haşhaşi hareketinin Moğollar tarafından ortadan kaldırılmasından 1000 yıl sonra İngiliz araştırmacı Peter Willey tarafından bölgede yapılan ilk bilimsel araştırmaların notlarından oluşmaktadır. Bölge halkı ve Haşhaşilerden günümüze kalan tarihsel bulguları detaylı bir biçimde anlatan Willey, binlerce yılın tozunu Haşhaşi efsanesinin üzerinden kaldırarak 21. yüzyıl insanına oldukça büyük bir hizmet sunmaktadır. Kendi alanının ilk çalışması olan eser, meraklıları için oldukça ilginç bir bilgi ve bulgular içermektedir. Tarihin derinliklerinde gömülen bir efsaneyi günümüz gerçekliğine taşımaktadır. Merak ve keyifle okuyacaksınız. İçindekiler. Bölüm 1 Haşhaşiler 7, Bölüm 2 Başlangıçlar 23, Bölüm 3 Öncü Ekip 33, Bölüm 4 Tahran 57, Bölüm 5 Samiran 73, Bölüm 6 Aşkavar 89, Bölüm 7 Lotosan 127, Bölüm 8 Maymun Dizin Fethi 143, Bölüm 9 Ana Kamp 175, Bölüm 10 Alamut 187, Bölüm 11 Nevi Zar Şah ve İlan 207, Bölüm 12 Şirkuh ve Tarikata Dönüş 233, Bölüm 13 Lamasar 249, Bölüm 14 Deylem 259, Sonuç 275. Bölüm 1 Haşhaşiler. Haşhaşiler Vadisi, daha basit bir isim vermek gerekirse Alamut Vadisi, başkent Tahran'la Hazar Denizi'nin tam arasında İran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda uzanmaktadır. Vadi 30 mil uzunluğunda ve en geniş yerinde 3 mil genişliğindedir. Günümüzdeki yaklaşık nüfusu 20 bin civarındadır. Hasan Sabbah tarafından 11. yüzyılın sonunda kurulan 1256'da vadide yaşayanların Moğol istilacılar tarafından katledilmesine kadar yayılıp güçlenen ve Haşhaşiler olarak bilinen adı kötüye çıkmış İsmaili mezhebinin çıkış yeri burasıdır. El Hasan, El Sabbah ve genellikle de Hasan Sabbah olarak bilinen Efendimiz ve dağların yaşlı adamı gibi isimlerle onurlandırılan Haşhaşilerin ilk büyük efendisinin karmaşık bir kökeni vardır. Tahran'ın birkaç kilometre güneyinde yer alan Rey kentinde alt-orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Maalesef doğum tarihine, eğitimine ve ilk gençliğine dair kesin bilgilere sahip değiliz. Bu konularda birçok efsane vardır. Bunların en ünlülerinden biri ve en iyi kurgulanmış olanı Edward Fitzgerald'ın Ömer Hayyam'ın Rubailer çevirisinin ön sözünde bulunabilir. Perslerin bu büyük astrolog şairi Hasan Sabbah'ın çağdaşıydı ve ikisi Nişabür'de birlikte hukuk eğitimi aldılar. Bu eğitime aynı entelektüel yeteneklere ve estetik tatlara sahip olan üçüncü bir kişi daha, vasiyetnamesinde üçünün de hikayesini anlatan Nizamül Mülk de katılmıştı. Üç arkadaşın öğretmeni ünlü biri olan İmam Muvaffak'tı ve onlar İmam Muvaffak'ın diğer öğrencileriyle birlikte sonunda yüksek bir mevkiye erişeceklerine mutlak olarak inanıyorlardı. Bir gün Hasan diğerleriyle konuşurken şöhrete ve zenginliğe ilk ulaşanın bunu diğer ikisiyle paylaşmasına dair yemin etmeyi önerdi. Antlaşma yapılmıştı. Şöhrete ve zenginliğe ilk ulaşan Sultan Alparslan'ın vezirliğine yükselen Nizamül Mülk oldu. Birkaç yıl geçtikten sonra Ömer Hayyam Nişabür'e döndü ve veziri gördü. Nizam'a yeminlerini hatırlattı ama şan, onur ya da memurluktan söz etmedi. Vezirin gölgesinde hayatını bilim ve sanata adayarak yaşamaktan memnun olacağını söyledi. Bu lütuf seve seve bahşedildi. Hasan Nişabür'e döndüyse de oldukça farklı bir havayı benimsedi. Devletin içinde bir görev istedi ve verildi. Sınırsız hırsı onu vezire ve onları görevden almayı amaçlayan sultana karşı entrika çevirene kadar daha fazla güç elde etmeye yöneltti. Entrika ortaya çıkarıldı. Hasan hayatını kurtaracak kadar şanslıydı. Vezir merhamet göstererek onu öldürmedi ve ülkeden sürdü. Bu hikaye gerçek olsun ya da olmasın, Hasan'ın sonradan yaptıkları böyle bir kişiliğe sahip olduğunu doğrular niteliktedir. Ve devamında Nizamül Mülk'ün Hasan'ın emriyle kaprisli ve kinci bir şekilde öldürülmesi aydınlatıcıdır. Görünüşe göre vezire karşı çevirdiği entrikanın başarısızlığından sonra Hasan İsmailiciliğe dönmüştür. Sergüzeştül Seyduna da onunla ilgilenen kutsal bir adamdan söz eder. Böylece Hasan önemli yeteneklerini İsmailiciliğe adar ve sonra da üstlerinin dikkatini çekti. 1071'de yaklaşık 30 yaşındayken şef, dahi gerçeğin habercisi, İsmail'i hiyerarşisinin yüksek bir üyesi tarafından çalışmalarını ilerletmek için İsfahan'a atandı. Ve birkaç yıl sonra da Müslüman dünyasını peygamberin evinde bir araya getirmek ve kafirlerin topraklarını fethetmek amacıyla önceki yüzyılda inşa edilen görkemli ve lüks Fatimi halifeliğinin başkenti Kahire'ye gönderildi. Yalnız gücü, zenginliği ve lüksüyle değil, aynı zamanda sanat sevgisiyle de ünlü olan bu muhteşem imparatorluk, çekişmeler ve savaşlar yüzünden zamanla zayıflamıştı. En önemli dış düşmanı 11. yüzyılda, Orta Doğu'da askeri gücü yükselen ve Ortodoks Sünniliği benimseyen Türk Selçuklu boylarıydı. Fatimi Devleti, İsmaililiğin vücut bulmasıydı ama mahkum edilmiş gözüküyordu. Eğer İsmaililik düşmanlarının saldırıları karşısında ayakta kalacaksa bu olağanüstü yeteneklere sahip bir liderle olabilirdi. Hasan gücünü arttırmak için gereken fırsatın var olduğunu fark etmekte gecikmedi. Hasan 1080 yılında Pers ülkesine geri döndü. Takipçilerini hitabet gücü, güçlü kişiliği ve kendini her türlü dünyevi zevkten arındırma anlayışıyla etkiliyordu. Yönetimde olan Fatimi halifesinin en büyük oğlu olan Nizar'ın görüşlerini destekliyordu. Kısmen kişisel çekim gücü sayesinde, kısmen İsmaililer güçlü bir lidere ihtiyaç duymalarından dolayı ve kısmet de yönetim sistemine dair öğretileri, Hasan bizzat kendisine de destek bulmayı başarıyordu. Gücünü korumak ve arttırmak için Hasan, onun zamanında pek yaygın olmayan politik entrika ve cinayet yöntemini seçti. Alışılageldik olmayan, kesin acımasızlığı ve ona körü körüne itaat eden takipçilerini etkileme yeteneğiydi. 1090 yılında hile yoluyla Alamut Kalesi'ne yerleşti. Burada onun herhangi bir amacı için hizmet etmeye can atan bir mürit ve fedai grubu topladı. Fedailer efendilerinin emirlerini uygulamada o kadar başarılıydı ki Hasan'ın takipçilerine verilen Haşhaşi ismi Orta Doğu'daki politik cinayetler ve entrikalar için kullanılan ortak bir isim haline geldi. Haşhaşi kelimesi haşhaş içenler manasına gelmektedir. Efsaneye göre bu madde Hasan'ın fedailerinin eğitiminde çokça kullanılırmış. Alamut Kalesi'nin çevresinde gizli bir bahçe yaptırdığı söylenirdi. Savaş sanatı öğretilen fedailere haşhaş verilir ve bu güçlü uyuşturucu maddenin etkisi altında 3 gün birçok tensel zevki içeren ve cennette olduğu varsayılan tatlarla geçirilirlerdi. Bahçeye nasıl girdiklerini ve çıktıklarını asla bilmezlerdi. Tüm olanlar bir rüya gibi görünürdü. Ama öyle güçlü ve gerçek bir rüyaydı ki fedailer gerçekten cennete girdiklerine kesin bir şekilde ikna olurlardı. Bundan böyle herhangi bir terör ya da işkence yöntemi onları Hasan'ın etkisini Müslüman dünyasında yaymaktan alıkoyamayacaktı. Halifeleri, emirleri ve vezirleri vuran, hançer ve zehirle silahlanmış, körü körüne inanmış fanatikler vardı. Hasan'ın karargah olarak Alamut'u seçmesi şaşırtıcı değildir. Tehlikeli Elbruz dağlarında kurulduğundan bir isyan karargahı olmak için yeterince sapa, haberci ve fedailerin Rey ve Kazvin gibi önemli şehirlere gidebileceği kadar yakındı. Kolayca savunabilecek bağımsız, pratik bir bölgeydi ve başkentle Hazar arasında stratejik bir yerdeydi. Kalenin kendisi 860-861 yıllarında inşa edilmişti ve zorlu bir görüntüsü vardı. Hasan'ın amacı burayı ele geçirilemez hale getirmekti. Ambarlar sert kayadan oyulmuştu. Kuşatma zamanlarında garnizona su sağlayan bir akarsu vardı ve yapı güçlendirilmişti. Hasan hayatının geri kalanını zekice hazırlanmış saldırılara ve terörizme dayanan nizari politikasını yönetmek için burada geçirdi. Juvayni Hasan'ın Alamut'taki evinden iki kez 35 yaşlarındayken çıktığını ve çatıda yürüyüp geri döndüğünü söylemiştir. Bu zamandan sonra Fatimi İmparatorluğuyla tüm bağlar koparılmış, Haşhaşilere her yerde Nizariler deniyordu ve baş düşmanları Selçuklu Türkleri ve Sünni Ortodoksluk olmuştu. Hasan'ın Alamut'u ve çevresindeki bölgeleri ele geçirmesinden destek alarak çıkan isyanlar Selçukluların hakimiyetindeki tüm bölgelere yayıldı. Hasan'ın stratejisi var olan kaleleri hile ya da askeri güçle almak ve bu sabit üslerden yürütülen politik terörizm yoluyla düşmanlarının moralini yıkmaktı. Bu arsız politikanın başarısı Selçuk başkenti İsfahan'a bakan ve yaklaşık 15 yıl elde tutulan Sığandis Kalesi'nin alınmasında çok iyi görülür. Nizari faaliyetlerinin 3 ana bölgesi Daylaman, Rudbar ve Alamut'u kapsıyor, Kuhistan ve Fars'ın güneybatı bölgeleriydi. Kalenin çoğu garnizonların onları hizaya sokmak için gönderilmiş olan Selçuklu birliklerine karşı koymalarını sağlayacak kadar erişilmez ve dağlık bölgelerdeydi. 1101'de Hasan'ın orduları Elbruz dağlarından Hazar'a giden en kısa yolun kontrolünü sağlayan ve Alamut'un batısına düşen Lammasar'ın önemli kalelerini ele geçirdiler. Hasan uzun ve başarılı bir yönetimden sonra 1124'te öldü. Yerine büyük efendi görevine baş daisi Buzurg Ummet geçti ve 14 yıl hükmetti. Bu dönemde Haşhaşiler güçlerini Suriye'ye kadar yaydılar ve bu hareketin Suriye kanadının temelini attı. Savaşlarda sık sık yenildiler. Bazen kaleleri alınıp yağmalandı ama Alamut Vadisi'ndeki kaleler ayakta durduğu sürece güçleri gerçek anlamda sarsılmadı. 12. yüzyılın ilk yılları Haşhaşilerin kötü şöhretinin en önemli yıllarıydı ve yine bu dönemin en önemli suikastlarının olduğu dönemdir. O yıllarda Suriye kolu bağımsızlığını ilan etmiş ve Haçlılara karşı tekrar mücadeleye girişmişti. Büyük efendiler düşmanlarına karşı uyguladıkları zehir ve hançerli saldırılarla öldürme yöntemiyle kendileri karşılaşmaya başlamışlardı. Örneğin Haşhaşilerin son büyük efendisi Rükneddin babasını öldürmüştü ve bu akraba katilliği nadir bir olay değildi. Ama son yönetici Hulagi Han'ın yönetimindeki Moğol sürüsüne karşı sembolik bir direnişten daha fazlasını öremediği Moğol işgaline 1256 kadar yavaş yavaş güç kaybetti. Babası tarafından yapılan yenilmez kale Maymun Diz'de ordusunun en önemli kısmıyla teslim oldu ve bir kalenin alınmasını bir diğerinin alınması izledi. Kısa bir süre sonra Rükneddin ve 12 bin yandaşı dikkate değer bir barbarlıkla öldürüldüler. Moğol tarihçisi Yuvayni kendini beğenmiş bir tatmin duygusuyla şöyle aktarmıştı. Ondan ve onun neslinden hiçbir eser kalmamıştı ve onun soyu insanların dudaklarında bir hikaye olarak kalacak. Vadide 60'ın üzerinde kale vardı. En önemli 3 tanesinden bir kartal yuvası anlamına gelen ve Hasan Sabbah tarafından ele geçirilip yeniden inşa edilen Alamut, Maymun, Diz ya da Mutlu Kale ve Lammasar. Moğollar Haşhaşileri yıktıktan sonra büyük küçük tüm kaleleri yüksek bir çabayla yıkmaya yöneldiler. Katliamdan sağ kurtulan küçük Haşhaşi grupları kaleyi 1275 ve 1389 yıllarında tekrar ele geçirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Batı dünyasına göre geri dönen Haçlıların ve sonra da Maymun Diz'in düştüğü tarihten önceki yıl doğan Marco Polo'nun anlatımlarından Alamut zorbalığı 13. yüzyılın sonlarında bitmişti. Haşhaşiler efsanevi figürler haline gelmişlerdi ve kaleleri unutulmuştu. Orta Çağ'da bazı feodal beyler Alamut Vadisi'nin bazı bölümlerinin sahipliğini aldılar ve bazı kaleler yeniden yapıldı. 17. yüzyılda Alamut ve hapishane olarak kullanılıyordu ve Şövalye Chardin'in Les Voyages du Chevalier Chardin Empers eserinde şöyle tarif ediliyordu. Haşhaşilerin hikayesini anlatmak için ilk cildi girişim 1697'de De Herbolat tarafından Bibliothèque Orientale bir dizi makaleyle yapıldı ve bu daha sonra yukarıdaki yıllarda temel bir kaynak haline geldi. 1833 yılında İngiliz albay Monteith tarafından yazılan bir makale Journal of Royal Geographical Society çıktı. Monte, Haşhaşilerin tarihine dair bazı bilgilere sahipti ve Alamut Kalesi'nin Kazvin yakınlarında olduğunu biliyordu. Menjil kasabasından Şahrud'un yönünü takip etmiş, en sonunda Alamut Vadisi'nin girişine varmıştı ama Alamut Kalesi'nin üstüne kurulduğu Gazır Kuan köyüne ulaşamamıştı. Vadinin girişindeki Sir Kuh'u gördüğünde şaşırmış görünüyordu. Yarbar Shell, kalenin kendisini keşfeden ilk batılı olma onuruna sahip oldu ve ziyaretinin hikayesini 1838'de Journal of the Royal Geographical Society'ye yazdı. Bir başka İngiliz görevlisi de vardı, çok kısa bir süre sonra kaleye ulaştı. Alamut'a yapılan keşif gezilerinin ikinci büyük döneminden önceki yüzyıllarda bir durağanlık olması gariptir. 1927'de saygın bir arkeolog olan Profesör Hersfeld bölgeyi gezdi ama maalesef gezisi hakkında hiçbir şey yayımlamadı. 1928 yılında Cambridge'den Dr. Lockhart da bölgeye gitti ve Bulletin of the School of Oriental and African Studio'da yayımlanan Hasan Sabah ve Haşhaşler adında değerli bir makale yazdı. Bu makalede fiziksel koşulların detaylı ve açık bir tarifini verdi ve bu takip eden modern çalışmaların temelini oluşturdu. İsmaili toplumu tarihçisi Alamut N. Lammasar'ın 1960'da yayımlandı. Yazarı Profesör W. Ivanov bölgeye ilk olarak Aralık 1928'de gitti ve Alamut isimli makalesi Geographical Journal'de 1931 Ocak ayında yayımlandı. Bu ülkede ismi Haşhaşilerle ilk ilintilendirilen kişi büyüleyici kitabı The Valley of the Assassin and Other Persian Travels'da Mayıs 1930'da yaptığı yolculuğun hikayesini anlatan Bayan Freya Stark'tır. Seyahatname klasikleri arasında yerini alan bu yazı aynı zamanda bilgilerimize çok önemli bir tane daha eklenmiştir. Esas başarısı Lammasar'ı yani en büyük ikinci Haşhaşi kalesini keşfetmesidir. Ancak Haşhaşilerin son günlerinde çok önemli bir rolü olan Maymundiz Kalesi henüz bulunmamıştı. Zorluklara ek olarak Alamut ve Lammasar yüzyıllar boyunca hazırlanmasına rağmen Maymundiz ismi orada yaşayanlar tarafından unutulmuştu. Eğer Maymundiz bulunabilse bu bölgeye dair çok önemli bir halka olacaktı. Öykümüzün tam olarak başladığı yer de burasıdır. Wellington College'den Pers ülkesine yaptığı ilk seferin zamanı Maymundiz'i bulmak için bir keşif grubu kurduğum 1959'dur. Ama görevimizi tamamladığımızda o kadar bitkin ve hastaydık ki Sarp kayalardaki kalenin küçük bir kısmına gidebildik. 1959'da yolculuğumuz, 1960'da Maymundiz'e ve vadideki tüm kaleleri keşfe çıkmamızı kolaylaştırdı. Bu yolculuğun hikayesini kısaca anlatmak istiyorum. 1959'da Tahran'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Geoffrey Harrison, yaz tatillerini oğlu Bruce ve Richard Mordaunt'la geçirmem için beni davet etti. Asıl planımız benim kendi arabamı kullanmamdı ve bu kesinlikle heyecan vericiydi. Bu davetten sonra 1959'un sonbahar dönemi için Balliol'e eğitmen olarak atandım. Orada birçok arkadaşın yanı sıra ileride yapacağımız gezide özel bir etkisi olan iki kişiyle tanıştım. İlki profesyonel bir botanikçi, ateşli bir gezgin ve Balliol'ün genç öğretim görevlilerinden Mitchell Gravney'di. Oxford'un düzenlediği ve Hint Okyanusu'nda bir ada olan Socotra'ya yapılan geziye katılmıştı ve Oxford Keşif Kulübü komitesindeydi. Ona iki aylığına İran'a gitme projemden söz ettiğimde bana Tahran'ın kırsal bölgelerine gitmemi ve Dasel El Kebir çölüne bir gezi düzenlememi önerdi. Gençliğin verdiği macera isteğiyle doluydu ve beni sanayi alanından fonlar aracılığıyla destek alabileceğime inandırdı. Kendini büyük bir çabayla planlamanın içine attı ve ondan bir seferin başarılı olması için uygulanması gereken hayati aşamaları öğrendi. İkinci akıl hocam Oxford'daki Fellow of Alt Salt College'den S.M. Stern oldukça farklı bir adamdı. Freya Stark'ın kitabını okumuştum ve burada güneyden daha değerli işler yapabilirmişim gibi gelmişti. Doğu çalışmaları alanında büyük bir şöhrete sahip olan Stern daha sonra beni haklı olduğuma ikna etmişti. Birinci sınıf bir bilgin olmasına rağmen alışılmadık ya da maceralı şeylere karşı çocukça bir ilgisi vardı ve Al Sol'deki meşe paneli odasında ateşin başında otururken Hasan Sabah'la ilgili efsaneler ve Maymundiz Kalesi ile ilgili sırlardan söz ederdi. Neden gelip kendin aramıyorsun diye soruyordu. zamanını heyecan verici şekilde harcamaktan zarar gelmez ve bu zahmete fazlasıyla değecek bir şeylerle geri dönebilirsin. Bizim tarih danışmanımız olmayı kabul etti ve ben Freya Stark'ın kitabından ve Juvayni'nin History of the World Conqueror kitabının Manchester Üniversitesi'nden Dr. Boyle tarafından yapılmış çevirisinden alınan yorum ve önerilerle dolu 2 ya da 3 defter aldım. Bunlar bizim İncil'imiz oldular. Stern'le ilk tanıştığımda hangi kaynaklara yoğunlaşacağım hakkında çok az fikrim vardı ve ilk bakışta efsanevi bir karakterle ilgili anlatılan hikayeler olarak görünen şeyler beni ve gezinin diğer üyelerini açık ve somut bilgiler almaya yönlendirdi. Amaçlarımızı şöyle sıraladık. 1. Alamut kayalıklarına dair eksiksiz bir araştırma yapmak. 2. Eğer mümkünse maymun dizi bulmak. 3. Lammasar ve Sihir Kuh kalelerini araştırmak. 4. Haşhaşiler döneminden kalma arkeolojik bulguları, çanak, çömlek ya da paralar bulmak ve getirmek. Sıradaki görev bana eşlik edecek uygun üyeleri seçmekti. Gawain Oakford'da son yılında olan genç coğrafyacı Colin Walk'u önerdi. Bruce Harrison, erkek kardeşi John'un da gelmek istediğini söyledi ve sonra da listemize Bruce Norse'dan hala öğrenci olan ve tıp okuyan Michael Doham'ı ekledik. Bir çevirmen bulmak zorundaydık ve Stern Keble'de üniversite okuyan Brian Spooner'i önerdi. Brian Spooner, klasikleri orijinalinden okumuş ve Persçe'ye çevirmişti. İdare görevlimiz Digby Brint'le Wall Williams'ın katılımıyla ekip tamamlanmıştı. Grenoble Üniversitesi'nde olan Richard Mordaunt'la birlikte 9 kişi olmuştuk. 8 Oxfordlu Balliol'deki odamda sefer planımızı yapmak için toplanmıştı. İlk işimiz oraya ulaşımımızı sağlamaktı. Gawain, Oxford'daki bir firmanın bize bir otobüs sağlamak istediğini bildirdi ve hep beraber görmeye gittik. Otobüs, 2. Dünya Savaşı boyunca ilk servisini görmüş iyi bir Comer'e dönmüştü. Ve şimdi Oxford'un yakınındaki bir garajda duruyordu. Ona baktık ve kalplerimize ağrılar girdi. Bu hurda bizi 10.000 mil boyunca Tahran'a nasıl götürüp getirecekti? Ama riske almaya karar verdik ve idaremizin tamamlanmasıyla yolculuk ekibi Ağustos 1959'un başında Wellington'dan ayrıldı. Dover'e kadar yolculuğumuz olaysız geçti. Otobüs parlak boyalarla yazılmış Oxford haşhaşileri yazılarıyla donatılmıştı. Bir tarafta büyük beyaz harflerle Oxford, Tahran ve dönüş yazıyordu. Dover ana yolundan aşağı inerken insanların bize bakmasından çok hoşlanıyorduk. Güvenli bir şekilde Claes'e vardık ve İstanbul'a doğru uzun yolculuğumuza başladık. Otobüs Paris'in güneyine kadar son derece iyi gidiyordu. Fransa'nın kırsal bölgelerinden biri olan Chalon-sur-Marne'deki bir mola yerine geldik. Otobüsü sürüyor ve aynı zamanda bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyordum. Otobüsü boşa aldım ve durdurdum. Tamirhane ustası bizi gördü ve hızlıca sorunun ne olduğunu sordu. Ona sorunun ne olduğunu bilmediğimizi söyledim ve motoru dinleyip fikrini söylemesini istedim. Marşa basar basmaz kaportanın altından çok tuhaf bir gürültü geldi. Havalanan bir Polaris füzesinin sesine benziyordu. Tamirhane ustası elini aniden salladı. "Ile mort!" dedi. "Neden ölmüş?" dedik ve yeniden hayata döndürmenin mümkün olup olmadığını sorduk. "Hayır!" diye cevapladı. 6 tane tetes de bilez kırılmış. Hepimiz sorar gözlerle birbirimize baktık. Tete de bile ne olabilirdi? Hiçbirimiz bu açıklamayı anlamamıştık ve cep sözlüklerimiz bize yardım etmemişti. Felaketin büyüğünü uyuşuk beyinlerimiz yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Tetes de Bire'nin Bing et Biel anlamına geldiğini ustanın kaba diyagramlarından anladık. 6 tanesini umutsuz bir şekilde ne kadar zamanda tamir edebileceğini sorduk. Bilmiyordu ama Chalons'a telefon edeceğine ve ertesi gün bizi en büyük tamirhaneye götüreceğine söz verdi. Çadırımızı yol kenarında kurduk ve geceyi tam bir moral bozukluğuyla geçirdik. Ertesi sabah çekici geldi ve bizi büyük tamirhaneye götürdü. Orada motor parçalara ayrıldı ve bir daha kesinlikle çalışmayacak olan 6 Bing End'i gördük. Chalons-sur-Marne'de bize gereken Bing End'lerden yoktu ve ettiğimiz telefonlardan Güney Fransa'nın hiçbir yerinde olmadığını öğrendik. Yapabilirlerdi ama bu en az 2 hafta sürerdi. Hüznümüz tarifsizdi. Yola çıkmadan önce Wellington'daki vaiz bize maymun dizde açmamız için bir şişe şampanya vermişti. Maymun diz şimdi çok uzak görünüyordu ve hüznümüzü ve bunalımımızı hafifletmek için şampanyayı açmaya karar verdik. Belki de bu içkinin mükemmelliğine bağlı olarak ruhlarımız canlandı. Neticede gezinin temel noktası oraya otobüsle gitmek değil, gitmekti. Ve eğer otobüs bizi yolda bıraktıysa başka ulaşım yollarını kullanırdık. Paris çok uzakta değildi ve otobüsü Chalons'ta tamire bırakıp İstanbul'a trenle gitmeye karar verdik. Bu ekipmanımızın tamamen yeniden örgütlenmesi anlamına geliyordu. Ama 12 saat içerisinde kendimizi Venedik, Sofya ve İstanbul'a gitmek üzere Doğu Ekspresi'ne binmiş bulduk. İstanbul'dan Anadolu Ekspresi treniyle Erzurum'a vardık ve oradan bizi sonunda hırpalanmış ve kirli de olsa Tahran'a ulaştıran tozlu otobüslerden birine bindik. Tahran'da uzun yolculuğumuzdan sonra bizi iyileştiren ve ihtiyaçlarımızı karşılayan Britanya elçiliğinde kaldık. 3 gün sonra bizi elçilikten alan 2 Land Rover'le Alamut'a doğru yola çıktık. Elbruz dağlarının eteklerini takip edip Tahran'ın kuzey batısından Kazvin ana yolu boyunca devam ettik. Daha sonra 15 millik bir katır yolu boyunca kuzeye döndük. Bu noktadan sonra dağların eteklerinde Land Rover'ların devam etmeleri imkansızdı. Bu yüzden Tahran'a geri döndüler. Gece kamp kurmak için soğuk bir vadiyi seçtik ve ertesi gün bizi Alamut Vadisi'ndeki Scala Pass'a götürecek ilk katır takımı için düzenleme yaptık. Yol keskin bir şekilde yükseliyordu ve 6 saatlik zorlu bir yolculuktan sonra geçidin 8000 fit yükseklikteki zirvesine ulaştık. Hava çok sıcaktı ve çok az su vardı. Katırcılarımız güçten düşmeye başlıyordu. Aniden katır sıramız bir tepenin zirvesine geldi. Orada haşhaşilerin vadisi önümüzde alabildiğine uzanıyordu. Baskın renkler kahverengi ve kırmızıydı ama köylerin yakınlarında çok olmasa da yeşillikler vardı. Gökyüzünde iki kartal daireler çizerek uçuyordu ve ufuk çizgisine doğru bir doğu hükümdarının tahtını anımsatan 12.160 fet, bir fet 30.48 cm'dir, tire e.ne. Yüksekliğindeki Süleyman'ın tahtı görünüyordu. Akşam karanlığı çöküyordu ve inişimizi bir sonraki güne erteledik. Alamut geçidine varmak için 6 saatlik bir iniş yolculuğu yaptık. Burası Scala Pass'ın tepesinden bile gizlenmişti ve iki nehrin, Taligan, Şahdur'un yukarısı ve Alamut, Rud birleştiği noktaya kurulmuştu. Geçide varmak için iki nehirde geçilmek zorundaydı. Yazın güzel bir kurşuni yeşil görünüm alan ve buz gibi olan su bele kadar geliyordu. Ancak kışın vadinin dış dünyayla tüm bağı kopuyordu. Geçidin kendisi bir milden biraz kısaydı. Her tarafta 500 fet kadar yükselen kırmızı kum taşları vardı. Yanan ateşlerle birleşen mutlak sessizlik ve bitki azlığı bu vadinin 700 yıl önce nasıl göründüğünü akla getiriyordu. Sağda ve solda Freya Stark'ın da belirttiği ve Haşhaşi nöbetçilerinin nöbet tuttuğu, şimdi yıkılmış olan iki kale vardı. Ancak onları o an için bırakmaya ve Alamut Kalesi'nin kendisine doğru ilerlemeye karar verdik. Alamut Kalesi, Gazur Khan köyünün üstüne kurulmuştu ve ilk ana kampımızı kurduğumuz yer burasıydı. Her akşam köylülere yörede başka kale olup olmadığını soruyorduk ama son güne kadar herhangi birinin maymun bizi gördüğüne dair bir ışık alamamıştık. Son akşamımızda köyün merkezi olan muallim Kilaya'da tepesine bazı yıkıntıların olduğu düşünülen büyük bir kaya olduğundan söz edildi. Burası ilk bakışta Rükneddin'in kalesini yaptırdığı yermiş gibi görünüyordu ama yine de gitmemize değeceğini düşündük. Akşam vakti merkeze vardık. Üstümüzde sivri tepeli ve payandalı gotik katedrallere benzeyen devasa büyüklükte konglomera, kum ve çakılların birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu olunan kitle E.N. bir kaya yükseliyordu. Şef bizi karşıladı ve ona kayanın konglomera olup olmadığını sorduk. Öyle olduğunu ama hakkında bir şey bilmediğini söyledi. İsmini bile bilmiyordu. Orada birilerinin olup olmadığını sorduk, olmadığını söyledi. Sıradaki sorumuz hiç içine girip girmediğiydi. 15 yıl önce birkaç köylünün bazı mağaralara tırmandığını ancak tırmanışın çok zor olduğunu ve bunu başaramayacağımızı düşündüğünü söyledi. Ama bize yardım etmek için iki rehber vereceğini söyledi. Ertesi gün halatlarımızla birlikte yola çıktık. Birinci şefimiz Şükrallah'tı. Ona daha sonra Maymun Adam adını verdik. En sarp yokuşları bile bir maymun gibi tırmanıyordu ve hiçbir yükseklik ona zor gelmiyordu. Köydeki çoğu insan gibi ayakkabı giymiyordu ve bize de aynısını yapmamızı önerdi. Ama ustura keskinliğindeki çakıl taşları ve keskin deve dikenleri bizi 5 dakika sonra ayakkabılarımızı yeniden giymeye zorladı. Kayanın dibine yaklaştıkça mağara açıklıklarını, iyi korumuş kemeri ve sıra üzerini görebiliyorduk. Maymun adam deliklerden birinde kemik gördüğünü ve insanların kayanın dibinden kılıç ve hançer toplamış olduklarını söyledi. En kolay açıklığı denemeye karar verdik. Maymun adam dar bir kraterden tırmandı, elindeki ipi 1-2 kaya parçasının etrafına bağladı, aşağı attı ve tırmanmamızı söyledi. Dovnam gidecek ilk kişiydi. Yarı yolu tırmandığında yeniden kopan çakıl taşları ve taşlar yağmaya başladı ve yere düştü. Neyse ki birkaç ufak sıyrık ve kesik hariç zarar görmemişti. Ama bu olay maymun adam ve rehber arkadaşını biraz daha dikkatli rehberlik etmeleri noktasında ikna etmişti. Son çözümleri İpleri bellerimize dolamak ve saman demeti gibi yukarı çekmekti. Bu yolla üçümüz mağaralardan birine girmeyi başardık. Şaşkınlıkla içerideki sıvayı gördük ve insan eliyle yapıldığı çok açık olan çok sayıda oda ve koridoru inceledik. Denememize rağmen orijinal açıklığımızdan daha ileriye gidemedik. Ertesi gün iki yeni deneme daha yaptık ama başarısız olduk. Hastalık çanları ağır ağır çalmaya başlıyordu ve ekibin çoğu dizanteri ve yeni başlayan sarılık yüzünden zayıf düşmüştü. Juvayni'nin çalışmasına göre muallim Kilaya neredeyse kesin olarak maymun dizin bölgesindeydi. Alamut'tan bile daha büyük bir kare olduğunu söyleyebilirdik. Eğer bu maymun diz değilse neydi? İngiltere'ye dönüşümüzde sonuçları British Museum ve Dr. Stern'e sunduk. Bulgularımızı inceleyip maymun dizi keşfettiğimi bildirdiklerinde çok sevindik. İran'da geçirilen maceralı bir yaz tatilinden arkeolojik bir tatla birlikte maksimum eğlence, The Times böyle yazdı, için başlayan bir deneme beklenmedik bir başarıya dönmüştü. Ve çok daha ciddi keşiflere dayanak olacaktı. Dahası başarımız o ölçüdeydi ki Dr. Stern ve British Museum'dan Ralph Pender Wilson oraya yeniden gitmemizin ve maymun dizin içine girip daha kesin taslaklar ve yer planları yapmamızın çok iyi olacağını düşündüler.